Ateş yakmak. Jack London.
Ayrım 4.
Yarın çocukların gelip cesedini buluşları canlandı gözlerinin önünde. Birdenbire kendisini de onların arasında buldu. Hep birlikte yol kıvrımını döndüler. Bir de baktı ki kendi cesedi oracıkta bir yerde duruyor. Kendi kendisinin olmaktan çıkmıştı artık. Daha şimdiden sıyrılmıştı kendi benliğinden. Arkadaşlarıyla durmuş, karlar içindeki kendi cesedine bakıyordu. Hava gerçekten çok soğuk diye düşündü. Gerçek soğuğun ne demek olduğunu Birleşik Devletler'e döndüğü zaman anlatabilecekti. Görüntü değişiverdi birden. Yerini Sulphur Creek'teki ihtiyar adama bıraktı. Açık seçik görebiliyordu adamı. Sıcacık köşesine keyifle kurulmuş, piposunu tüttürmekteydi. Adam Sulphur Creek'teki ihtiyara bakarak mırıldandı. Haklıymışsın babalık, haklıymışsın. Derken ömrünün en mışıl mışıl, en deliksiz uykusuna daldı. Köpek adamın karşısında oturmuş bekliyordu. Kısacık gün, uzun ve yavaş ilerleyen bir alacakaranlıkla sona eriyordu. Ateş yakılacağını gösteren belirtiler yoktu ortalıkta. Üstelik köpek bir adamın ateş mateş yakmaksızın karların içinde oturduğunu ilk kez görüyordu. Günün son kırıntıları da eriyip giderken hayvanın ateş özlemi doruğuna ulaşmıştı. Ayaklarıyla karları eşeleyerek mızıl mızıl mızıldanmaya başladı. Sonra adamın azarlayacağını bildiğinden kulaklarını kısıp bekledi. Ama adamdan çıt çıkmıyordu. Köpek o zaman daha yüksek sesle havladı. Bir süre sonra ürkek adımlarla adama yaklaştı ve ölüm kokusu duydu. Tüyleri diken diken oldu, geri geri çekildi. Donuk gökyüzünde parıldayan, kıpır kıpır kıpırdayarak yüzen yıldızların altında uluyarak bir süre daha oyalandı. Sonra döndü, kamp yönüne doğru uzanan belirsiz yol boyunca koşmaya başladı. Kampın yerini biliyordu. Orada ona yiyecek verecek, ateş yakacak başka insanlar bulunuyordu. Yaşama hırsı. İşte hepsinden geriye şu kalacak. Yaşadılar ve oynadılar. Bir bakıma oyun kazanılmış olacak. Boyası silinse dezerlerin. Yamaçtan aşağı topallaya topallaya indiler. Acı içindeydiler. İki adamdan önde gidenin ayağı kayalara takıldı, tökezledi. Yorgun ve bitkindiler. Yüzlerinde uzun süredir çektikleri sıkıntıların verdiği gergin ve sabırlı bir hava okunuyordu. Omuzlarına sırımlarla asılı battaniye denkleri ağırdı. Başlarındaki alın kayışları yüklerin taşınmasına yardım ediyordu. İkisinin de birer tüfeği vardı. İki büklüm yürüyorlardı. Omuzlar çökük, başları ileri uzanmış, gözler yerde. İkinci adam, o depo olarak kullandığımız kovuktaki fişeklerden hiç değilse ikisinin şimdi yanımızda olmasını ne kadar isterdim, dedi. Sesi son derece bezgin ve anlamsızdı. Gönülsüzce konuşuyordu. Kayaların arasından köpüre köpüre akan bulanık dereceğin içinde topallayarak ilerleyen ikinci adam hiç sesini çıkarmadı. Öteki adam onun ardı sıra gidiyordu. Ayakkabılarını çıkarmamışlardı. Su buz gibiydi oysa. Öyle ki ayak bilekleri soğuk suyun etkisiyle sızım sızım sızlıyor, ayakları gittikçe uyuşup duyarlılıklarını yitiriyordu. Kimi yerlerde su diz boyu yükseliyor ve iki arkadaş ayakta durabilmek için büyük bir çaba harcamak zorunda kalıyordu. Arkadaki adam düz bir kayanın üzerine basınca kaydı. Az kalsın düşüyordu. Ama son anda dengesini buldu. Aynı zamanda acı bir çığlık kopardı. Başı dönüyor, bayılacak gibi oluyordu. İleri geri sallanırken devrilmemek için sanki havada tutunacak bir şey ararcasına boşta kalan elini öne uzattı. Doğrulduğunda ileri doğru bir adım attı ama yeniden sendeledi. Az daha düşecekti. Sonra kıvıldamadan durdu, öteki adama bir göz attı. Arkadaşı bir kez olsun başını çevirip de bakmamıştı bile. Adam bir dakika kadar öylece dikildi kaldı. Kendi kendisiyle tartışıp ne yapacağına karar vermek ister gibiydi. Sonra arkadaşına seslendi. ''Hey Bill, ayak bileğim burkuldu.'' Bill bulanık suyun içinde ayaklarını sürüye sürüye ilerlemeye devam etti. Dönüp bakmadı bile. Adam onun gidişini seyretti. Yüzü her zamanki gibi anlamsızdı. ama gözlerinde tıpkı yaralı bir geyiğin gözlerindeki bakışlar vardı. Öteki adam topallaya topallaya ilerideki yamaca tırmandı. Arkasına hiç bakmaksızın dosdoğru ilerledi. Derenin içindeki adam onun ardı sıra baka kalmıştı. Dudakları hafifçe titriyor, üstlerini kaplayan kahverengi sert kıllar kıpır kıpır kıpırdanıyordu. Dilini çıkarıp dudaklarını yaladı. "Bill!" diye bağırdı. Zor durumda kalan güçlü bir adamın yardım dileyen haykırışıydı bu. Gel gelelim Bill'in başı yine geri çevrilmemişti. Adam uzaklaşmakta olan arkadaşına baktı. Düşe kalka, topallaya sendeleye yürüyor, pek yüksek olmayan bir tepenin tatlı yamacı boyunca yumuşak ufuk çizgisine doğru tırmanıyordu. Doruğu aşıp görünmez olana dek gözlerini ondan ayırmadı. Sonra döndü. Bill'in gitmesiyle şimdi artık baş başa kaldığı bu dünya parçasını dalgın dalgın gözden geçirdi. Uçsuz bucaksız, dokunulmaz bir kütle halinde, için için tüten güneş, biçimsiz buhar ve sis yığınları ardında, ufuk çizgisine yakın bir yerde donuk donuk parlıyordu. Adam ağırlığını öbür bacağına aktardı, saatini çıkardı. Tam 4'tü. Aylardan da olsa olsa ya Temmuz sonu ya da Ağustos başı olmalıydı. Hangi tarihte olduğunu ancak 1-2 haftalık bir yanılmayla 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyordu. Öyleyse güneş kuzeybatıyı gösteriyordu. Bunu biliyordu. Güneye baktı. Şu çıplak tepelerin ardında bir yerlerde Great Bear Gölü'nün bulunduğunu biliyordu. Yine aynı yönde kutup çemberinin Canadian Barrens'ı kestiğini de biliyordu. İçinde durduğu bu dere Copper Mine ırmağını beslerdi. Bu ırmakta kuzeye doğru dönerek Coronation Körfezi'nde Kuzey Buz Denizi'ne dökülürdü. Gerçi oraya adımını bile atmamıştı. Ama bir keresinde Hudson's Bay Kompanyası'nın haritasında yerini görmüşlüğü vardı. Çevresini saran dünya parçasına yeniden göz gezdirdi. Hiç de iç açıcı bir görünümü yoktu. Dört bir yanı yumuşak ufuk çizgisiyle kuşatılmıştı. Bütün tepeler alçaktı. Ne ağaç vardı, ne çalı, ne de ot. Ansızın gözünü korkutan uçsuz bucaksız korkunç bir ıssızlıktan başka bir şey yoktu. Bir iki kez "Bill" diye fısıldadı. "Bill." Bulanık suların ortasına çömeli verdi. Bu sonsuzluk dayanılmaz bir ağırlıkla omuzlarına yükleniyor, korkunç bir acımasızlıkla üstüne abanarak eziyordu onu sanki. Sıtma nöbetine tutulmuşçasına zangır zangır titremeye başladı. Aynı anda tüfeğinin elinden kaymasıyla cüp diye suların içine düşmesi bir oldu. Tüfeğin düşmesiyle ayılıverdi. Korkusunu bastırdı, kendini toparladı ve el yordamıyla bulup çıkardı tüfeği suyun içinden. Sakatlanan ayağına binen yükü biraz olsun hafifletmek için battaniye dengini sol omzuna doğru kaydırdı. Sonra ağır ağır ve dikkatlice sancıyla kıvrana kıvrana ilerledi, kıyıya çıktı. Durmadı. Ağrıya mağrıya aldırmadan çılgınca bir umutsuzlukla yoldaşının az önce ardında yetip gittiği tepenin yamacını düşe kalka çabuk çabuk tırmanmaya başladı. Yürüyüşü yalpalaya sendeleye, seke seke ilerleyen yoldaşının yürüyüşünden çok daha hantal ve gülünçtü. Ama doruğa ulaştığında bomboş bir vadi gördü. Görünürde bir tek canlı bile yoktu. İncin top oynuyordu ortalıkta. İçine düşen korkuyla yeniden savaştı. Korkusunu yendi de. Yükünü sol omzuna daha çok itti ve yokuş aşağı yürümeye başladı. Vadinin tabanı yüzeydeki sık yosunların sünger gibi emdiği sularla vıcık vıcık olmuştu. Her adımda ayaklarının altından sular fışkırıyor, ayağını her kaldırışında dolanan yosunların buna isteksizce izin verdiğini gösteren emme sesine benzer şılap şılup sesler işitiliyordu. Adam taştan taşa atlıyor, yosun denizinde adacıklar gibi duran kaya parçalarına basa basa öteki adamın izini sürüyordu. Yalnız olmasına yapayalnızdı ama kaybolmamıştı. Biliyordu ki ileride bodur ve kupkuru köknar ve ladin ağaçlarıyla çepeçevre sarılı küçük bir gölcüye, o yörenin dilinde Titçinniçile denen küçük kazıklar ülkesine ulaşacaktı. İşte bu göle suları bulanık olmayan küçük bir dere akardı. Dere boyunda taptaze sazlar vardı. Bunu çok iyi anımsıyordu. Ama ağaç filan yoktu hiç. Ta ki çatal ağzına gelene dek işte bu dereyi izleyecekti. Kaynağın bulunduğu yamaca geldikten sonra bu dereyi Dizli Irmağı'na kavuştuğu yere dek izleyecek ve orada bir oyuğun içinde ters çevrilerek üstüne bir yığın taş yığılmış olan bir kayık bulacaktı. Ve bu oyukta boş tüfeği için fişek, balık oltaları, küçük bir ağ, kısacası avlanmak ve yiyecek bulmaya yarayan her türlü araç gereç vardı. Ayrıca, gerçi çok değildi ama, biraz un, bir parça domuz pastırması ve azıcık da fasulye bulacaktı. Bill kendisini orada bekliyor olmalıydı. Oradan kayıkla Dizli Irmağı'nı izleyerek güneye Great Bear Gölü'ne ineceklerdi. Yine güney yönünde ilerleyerek gölü geçecekler, ta Mackenzie'ye varıncaya dek hiç yön değiştirmeksizin güneye ineceklerdi. Kara kış onları boş yere kovalarken sular kas katı donar ve günler buz gibi soğurken güneye, durmadan güneye gidecekler, gür ve yüksek ağaçların, bitmez tükenmez yiyeceklerin bulunduğu Hudson's Bay Kumpanyası'nın sımsıcak konaklama yerlerinden birine varacaklardı. Adam güç bela ilerlerken aklından bunları geçiriyordu. Yürürken nasıl canını dişine takıyorsa, düşünürken de öyle büyük bir çaba harcıyor, Bill'in onu yüzüstü bırakıp gitmeyeceğine, ne pahasına olursa olsun oyuğun orada bekleyeceğine, kendini var gücüyle inandırmaya çalışıyordu. Böyle düşünmek zorundaydı. Yoksa yol almak için uğraşıp didinmesine gerek kalmaz, hemen oracığa uzanıp ölümü beklerdi. Donuk güneş kuzeybatıda yavaş yavaş batarken adam eli kulağında olan kış bastırmadan önce Bill'le birlikte güneye kapağı nasıl atacaklarını adım adım hem de birkaç kez gözlerinin önünde canlandırdı. Kovuktaki yiyecekleri ve Hudson's Bay Kumpanyası'nın konak yerindeki yiyecekler burnunda tütüyor, durup durup onları düşünüyordu. İki günden beri tek lokma geçmemişti kursağından. Dahası uzun zaman var ki şöyle doğru dürüst tıka basa doyuramamıştı karnını. İkide bir duruyor, böğürtlen topluyor, ağzına atıyor, çiğnedikten sonra yutuyordu. Çevresi azıcık sulu bir çekirdekten başka bir şey değildi bu böğürtlen. Suyu ağızda eriyip gider ama çekirdekler acı ve serttir. Adam yediklerinin hiçbir besleyici değeri olmadığını biliyor, yine de bilgiyi aşan ve deneyi umursamayan bir umutla sabırlı sabırlı çiğnemekten geri kalmıyordu. Saat 9'da ayağı sert bir kayaya takıldı. Öylesine yorgun ve bitkin düşmüştü ki sendeleyerek yere kapaklandı. Bir süre hiç kımıldamadan yanlamasına yattı kaldı. Sonra arkasındaki yükün bağlarını sıyırdı. Oflaya poflaya doğrulup oturdu. Karanlık basmamıştı henüz. Günün son ışıkları altında, kayalar arasında el yordamıyla kuru yosun parçacıkları aradı. Yeterince topladıktan sonra bir ateş yaktı. Tüten, isli bir ateş. Kaynaması için de üzerine bir teneke su koydu. Yükünü açtı, yaptığı ilk iş kibritlerini saymak oldu. 67 taneydiler. Adam akıllı emin olmak için 3 kez daha saydı. Sonra öbeklere ayırdı, her öbeği yağlı kağıda sardı. Bir demetini bomboş tütün kesesine koydu. Öbür demeti lime lime olmuş şapkasının şeridine sıkıştırdı. Üçüncü demeti de gömleğinin içine yerleştirdi. Tam bu işi bitirmişti ki birdenbire paniğe kapıldı. Paketlerin hepsini çıkardı, bir kez daha saydı kibritleri. Hala 67 taneydiler. Islak çoraplarını ateşte kuruttu. Makosenleri sırılsıklam paçavralara dönmüştü. Yün çorapları yer yer eriyip delinmişti. Ayakları kanlı ve yara bere içindeydi. Zonklayan ayak bileğini yoklayıp inceledi. Dizi kalınlığında şişmişti bilek. İki battaniyesinden birinden uzun bir şerit yırtıp bileğini sıkı sıkı sardı. Sonra başka parçalar daha yırttı, bunları hem çorap hem de makosen işi görsün diye ayaklarına doladı. Sonra neredeyse kaynamaya yüz tutan suyu içti, saatini kurdu. Battaniyelerin arasına tor top olup yattı. Ölü gibi uyudu. Kısa süren gece yarısı karanlığının gelmesiyle gitmesi bir oldu. Güneş kuzeydoğudan yükseldi. Daha doğrusu gün o yönden ışıdı. Çünkü güneş kurşuni bulutlar ardında gizlenmişti. Saat 6'da uyandı. Kımıldamadan sırt üstü yatmaya devam etti. Kurşuni gökyüzüne dalmış gitmişti ki açlığı aklına geldi. Dirseğine abanarak yan dönerken bir hırıltı işitip ürktü. Meraklı gözlerle kendisine bakmakta olan bir erkek geyik gördü. Hayvan çok 50 adım ötede ya var ya yoktu.
Ayrım sonu.